Ayrım 3. Muaviye'den Erdoğan'a din ve siyaset. Rıza Zelyut, sayfa 31. Din kavramı. Din insan kültürünün doğal bir parçasıdır. İnsanoğlunun gelişim sürecinin belirli bir aşamasında din kavramı basit biçimde ortaya çıkmış, zamanla gelişip çeşitlenmiştir. Din insanlığın varoluşundan beri tanıdığı bir kavram değildir. İnsan hayvan dünyasıyla iç içeyken dinsel değil büyüsel davranış içindeydi. Büyü doğa güçlerine egemen olmak isteyen insanın başvurduğu özel davranış biçimidir. Bu özel davranış biçimi bugün de ilkel kabilelerde görülmektedir. Büyü ile din farklı ekonomik yapıların ürünüdür. Büyü dönemi insanoğlunun ilk bilinç dönemidir. Bu dönemde insan daha hayvanlar dünyasından ayrışmış değildir. Ekonomik faaliyet avcılık ve toplayıcılığa dayalıdır. Karın doyurmaya yetecek kadar bir ürün elde etme mücadelesindedir insanlık. Yani bu dönemde artı ürün diye adlandırdığımız depolanan veya saklanan ürün fazlası ortaya çıkmamıştır. İnsanın kullandığı teknik en ilkel haldedir. Bu ilkel teknik fazla ürün temin edilmesine imkan sağlamamaktadır. İnsanoğlunun bilgi birikimi de çok yetersizdir ve onu sıçratacak yapıdan uzaktır. İnsan yaşamında doğanın çok önemli olduğu bu ortamda büyüsellik topluluğun yönlendirilmesinde etkilidir. İnsanoğlu üretim tekniklerini geliştirdikçe avcılıkta ve toplayıcılıkta alet kullanılması, kimi hayvanların ehlileştirilmesi, barınakların doğallıktan kurtarılıp evleşmesi ve benzerleri doğa güçlerine daha fazla egemen olmuş, böylece daha fazla ürün sağlamıştır. Örneğin hayvancılık geliştirilmiş, bunun sonucunda da avcılıktan daha güvenli bir besin kaynağı elde edilmiştir. Bir süre sonra tahıl ekimi başlatılarak beslenme daha düzenli ve güvenli hale getirilmiştir. Bu süreç içinde insanoğlu elde ettiği ürünün fazlasını saklamaya başlamıştır. Bu da peşi sıra artı ürünü kontrol altında tutan yönetici kesimi ortaya çıkarmıştır. Daha önce ortaklaşa yapılan işler artı ürünü eline geçiren kişinin önderliğinde yapılmaya başlamıştır. Bu durumda şef veya yönetici diğer bireylerden farklılaşmış ve olağanüstü bir önem kazanmıştır. Önceki dönemde ortaklaşacı topluluğun bir bireyi olan ve diğer bireylerden farkı olmayan şef, yiyecek fazlasını elinde tuttuğu için büyük önem kazanınca onda diğer insanlarda bulunmayan özellikler olduğu sanılmaya başlanmıştır. Böylece o kişi kutsanmış kutsallık ortaya çıkmıştır. Bu durum şefin veya yöneticinin tanrılaştırılmasını gündeme getirmiştir. Bu süreç insanın doğayla ilişkisiyle de bir paralellik izler. İnsanoğlu anlayamadığı doğa güçlerinde ve karnını doyuran hayvanlarda gizli bir güç bulunduğu düşüncesine vararak o güce zamanla tanrı gözüyle bakmaya başlamıştır. Başlangıçtaki tanrılar ya hayvan biçimlidir ya da doğrudan doğruya doğa güçleridir. Doğa güçlerinden güneş, ay, yıldırım, su, deniz ve benzerleri tanrı kabul edildiği gibi boğa, şahin, inek, kurt ve benzeri hayvanlar da değişik zamanlarda, değişik bölgelerde tanrı sayılmışlardır. İnsanoğlunu yöneten bir liderin giderek kutsallaştırılmasıyla birlikte tanrı kavramında doğa ile insanı birleştiren bir süreç başlamıştır. Bu süreçte tanrılar yarı insan, yarı hayvan biçiminde tasarlanmışlardır. Bu durumla ilgili bolca mitolojik malzeme bulunmaktadır. Topluluk içinde liderin otoritesini iyice sağlamlaştırması ve artı ürünü tam olarak kontrol altına almasıyla birlikte yöneticinin tanrılaştırılması süreci ortaya çıkmıştır. Bu olgunun en somut biçimi Nil Vadisi'nin tahılını elinde tutan firavunların tanrılaştırılmasında görüyoruz. Her topluluğun içinde bulundukları coğrafi ve ekonomik durumlarına göre değişik tanrıları olmuştur. Siyasal ve kültürel ilişkiler sonucunda toplulukların birbirlerinden tanrı ithal etmeleri de sık görülen bir durumdur. İstila edilen yerlerde galiplerin tanrılarının zamanla baş tanrı konumuna yükseldiği anlaşılmaktadır. İnsanoğlunun doğada çeşitli tanrılar bulunduğunu varsayarak onları kutsaması sonucu bir tanrılar meclisi oluşturulmuştur. Bu tanrılar meclisine zamanla bir baş tanrı kabul edilmiştir. Bu tanrılar meclisi toplumu yöneten üst kesimi, baş tanrı ise lideri temsil etmiştir. Yani tanrılar dünyası aynen insanların dünyası gibi tasvir edilmiş, bu dünyaya bakarak bir öteki dünya tasarlanmıştır. Tanrılar meclisinde baş tanrıya atfedilen özellikler giderek yoğunlaştırılmış, böylece diğer tanrılarda bulunan birçok özellik onun kişiliğinde toplanmıştır. Bu süreç baş tanrıyı güçlendirip daha belirgin hale getirirken diğer tanrıları önemsiz hale getirmiş, zamanla da silinip gitmelerine yol açmıştır. Bu süreç hemen hemen insanoğlunun kent devletleri kurmasına denk düşmektedir. Daha önce belirli köylere özgü olan tanrılar köylerin büyümesiyle kent tanrısı olmuştur. Kentler veya köylerin tek çatı altından yönetilmeleri gündeme geldiğinde yöneten kentin tanrısı baş tanrı konumuna yükselmiş ve önemi artmıştır. Bu diğer kentlerin tanrılarının özelliklerinin yöneten kentin tanrısında toplanması sürecidir. Baş tanrının özellikleri zaman içinde daha da çoğaltılmış ve yoğunlaştırılmış, böylece diğer tanrılar önemsizleşmiş, buradan da zamanla tek tanrıya varılmıştır. Büyüden doğa tanrılarına, sonra insan biçimli tanrılara, sonra tanrılara ve baş tanrıya, oradan da tek tanrıya uzanan süreç, aynı zamanda insanoğlunun bilinçlenme sürecidir. Büyüden tanrılar dünyasına geçiş, insanoğlunun doğayı, kendisini ve olayları kavramak, anlamak için başvurduğu bir yoldur. Bu haliyle de dinsel serüvende insanoğlunun gerçeği arama serüveni gizlenmiştir. Bu serüven bir yandan zorunlu olarak insanlığın ileriye doğru attığı adımı anlatır. Öte yandan atılan bu olumlu adımın insanın karşısına dikildiğini gösterir. Elde ettiği ürünün haksız sahibini tanrılaştıran insan, bu düşünceyi tekrar tekrar üreterek kendi yarattığı düşünceye kendisini tutsak etmiştir. Şefler kendi adamlarıyla birlikte ürettikleri bu bilinç biçimini binlerce yıldır ardıllarına miras bırakmışlardır. Din ve tanrı kavramı bu haliyle insanın yöneticilerinin hizmetinde kullanılmasının bir aracı olmuştur. Dinde ve tanrılar dünyasında insanın pek önemi yoktur. İnsanın yaratılış amacı tanrılara hizmettir. Tanrının yeryüzündeki yansıması olan lidere hizmette tanrıya hizmetle eştir ve kişi ancak şefe hizmet ettiğinde tanrıya hizmet etmiş kabul edilir. Dinin temelinde bulunan inanç da bu amaçla gündemde tutulur. Tanrı için yapılan tapınma da şefin önünde baş eğme gösterisinin daha bulanıklaştırılmış bir biçimidir. İnsanın önemsizliği ve ancak Tanrı'ya hizmet etmesi için yaratıldığı düşüncesi ilk uygarlık metinlerinden beri değişmeden gelmiştir. İnsanlığın en eski uygarlığı olan Sümerler'de insan, Tanrı Enlil tarafından çamurdan yaratılır. Yaratılışın sebebi de insanın tanrılara hizmet etmesini sağlamaktır. İnsanın yaratılışı Babil'de de aynı nedene dayandırılır. Tanrı Marduk emir vererek Tanrı Ea'ya çamurdan bir insan yarattırır. Tanrılara hizmet için çamurdan insan yaratma motifi aynı biçimde Asur'a geçmiş, Asur adlı tanrı da Asur toplumuna göre aynı işi yapmıştır. Gılgamış destanında belirtildiği üzere Tanrı Arur'u, yabanıl insan Enkidu'yu çamurdan yaratmıştır. Çamurdan insan yaratma motifi hemen hemen ilk haliyle olduğu gibi Museviliğe, oradan da İslamiyet'e geçmiştir. Dipnot: Alaaddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 2007, sayfa 65. Toplumun yöneticisini Tanrı'yla özdeşleştirme ve ona baş eğme, ona hizmet iti ibadet sayma düşüncesi, zamanla bütün düşünceleri çevreleyen ve yönlendiren bir ideoloji olmuştur. Toplumu yönlendiren bütün düşünceler bu ideoloji tarafından tekrar tekrar şekillendirilmiş ve üretilmiştir. Doğayı, olayları ve evreni köleci düzende ve derebeylik düzeninde dine dayanarak açıklama yöntemi sıkı biçimde sürmüştür. Ancak insanoğlunun akılcı bilimlerde yaptığı aşamayla bu açıklama yöntemi eleştirilmeye başlanmıştır. İlk izleri bazı Çin-Hint düşünürleri ile Ege kültüründe görülen eleştirel ve kuşkucu düşünce, İslamcı felsefenin akılcı kolunun da, yani Mutezile akımı desteğiyle gelişti. Batılı düşünürler bunları ilerlettiler ve dinsel düşünceye karşı açıkça tavır takındılar. Fransız burjuvazisi 1789 devrimiyle ve bu devrim sonrası oluşturduğu ideolojiyle insanı tanrı yerine koydu. Dipnot Roger Garaudy, Karl Marx'ın fikir dünyası çeviren Adnan Cemgil, Altın Kitaplar İstanbul 1969 sayfa 24. Alman felsefesi tanrı kavramını iyice irdeledi. Hegel insan ile varlık tektir, insan düşüncesi dışında tanrı da varlık da yoktur dedi. Hegel'e göre dünya insan düşüncesinin bir yansımasıdır. Ona göre tabiat mekan içinde gelişen tanrıdır. Tarih ise zaman içinde gelişen tanrıdır. Bu yüzden de tanrı, tabiat ve tarih özdeştir. Dünyayı somut varlık olarak değil, soyut varlık olarak gören ve soyut olandan çıkartan, varlığın kaynağını düşünceye bağlayan bu anlayışı Feuerbach yıktı. Feuerbach, Hegel'in ruh dediğine madde, tanrı dediğine de insan diyordu. Feuerbach, Hegel'in tanrı anlayışını altüst ederek insan tanrının yabancılaşması değil, tanrı insanın yabancılaşmasıdır diyordu. Feuerbach'ın temel düşüncesi olan yabancılaşma şudur. Yabancılaşma insanın kendi eseri ve yaratılışının ürünü olan şeyi kendisinin dışında ve üstünde kendisine yabancı bir gerçek saymasıdır. Feuerbach, Hristiyanlığın özünde yabancılaşmayı şöyle tarif eder. İnsan özne yani sübjektif olan şeyi, yani yalnız kendi düşüncesinde, tasarısında, hayalinde var olan şeyi, düşüncesinin, tasarısının, hayalinin dışına atar. İşte Hristiyanlar böylece ruhu insan bedeninden koparıp ayırdıktan sonra bu koparılmış ve vücuttan yoksun ruhu kendilerine tanrı yapmışlardır. Feuerbach bu saptırmayı şöyle nitelendiriyor. Tanrıyı tabiattan çıkartmak, bir resimden, bir kopyadan aslını çıkarmaya, bir şeyi o şey hakkındaki düşünceden elde etmeyi istemek gibidir. İnsan kendi cevherini kendi dışına yansıtır. Tanrısallıkla insanlık arasında varsayılan karşıtlık bir aldanıştır. Tanrının bütün buyrukları aslında insanın buyruklarıdır. Bir kelimeyle insanı kendine benzeterek yaratan Tanrı değil, Tanrıları kendine benzeterek yaratan insandır. Tanrı insanın bir yabancılaşmasıdır. İnsan özne, Tanrı yüklemdir. Burada söz konusu olan fert değil, insan türüdür. Tanrı da o türün kendi dışına yansıttığı idealidir. Bu yabancılaşma insanın kendi kendisinden kopması, bölünmesidir. Feuerbach, insanın kendi öz niteliklerine yabancılaşıp onlardan her türlü sınırlandırmayı kaldırarak kendi dışına yansıttığını ve Tanrı'ya bağladığını ileri sürer. Mesela insan sevgisinin mutlak bir mükemmelliğe eriştirilerek Tanrı'nın sıfatı oluşu gibi. Tanrı, insanın öz niteliğinin yani cevherin hayal gücüyle yansıyarak insana yabancılaşmasından ve ona hakim olmasından başka bir şey değildir. İnşaat işçisinin yaptığı bir villaya kendisiyle ilgisi olmayan ve asla ulaşamayacağı, kendisini de denetleyen, ya sahip olma isteğiyle, bir garip nesne gibi bakmasıyla aynı biçimde yorumlanan bu tanrı anlayışı insanı dinin merkezine yerleştiriyordu. Engels de buna bağlı olarak tanrı nedir diye soruyor ve cevabını yine kendisi insandır diye veriyordu. Feuerbach'ın yabancılaşma kavramını Engels gibi Marx da alıyor ve din kavramını açıklarken şöyle diyor. Dinsel ruh, insan ruhunun gelişmesinin belirli bir aşamasında o ruhun dünya gaydisi şeklinden başka nedir ki? Marx politika gibi dinin de ilgili çağın gerçek sebeplerinin büründükleri biçimler olduğunu vurgulamıştır. Dipnot Karl Marx, Friedrich Engels, Alman ideolojisi Feuerbach, çeviren Selahattin Hilav, Sosyal Yayınlar İstanbul, 1968 sayfa 72. İnsanoğlunun aslında kendi yaratılışında bulunan ve düşüncesinde yarattığı genel geçer yüce değerleri en eksiksiz biçimde yaşama geçirmek için Tanrı adını verdiği kavramda odaklaması, aslında kendi niteliğinin ne olduğunu bilmemesinden, dünya ve olaylar hakkında yeterli bilgisi bulunmamasından kaynaklanmaktaydı. Aslında mutlak denilebilecek bilgisizlikten bilgilenme sürecine de bu yolla adım atılmış oluyordu. Din ve tanrı kavramları ilk zamandan beri insanla birlikte var olmayan, ancak gelişmenin hızlandığı, insanın evrimleşmesini tamamlayıp dünyayı kontrol altına almanın yollarını aramaya başladığı dönemlerde ortaya çıkmıştır. Tanrı düşüncesinin, yani dinin ortaya çıkışı ile ilgili olarak etnologlar değişik teoriler üretmişlerdir. Bu teoriler kimi zaman birbirleriyle çelişse de genellikle ortak özellikler taşırlar. Dinin doğuşuyla ilgili olarak İngiliz etnolog Edward B. Taylor, İlkel Kültür adlı eserinde animizm kuralını öne sürer. Dipnot, Sedat Veys örnek, 100 soruda ilkellerde din, büyü, sanat, efsane, Gerçek Yayınevi İstanbul 1971 sayfa 24. Taylor'a göre din kavramının başlangıcını ruh inancı oluşturur. İnsanoğlu ruh inancına düş yoluyla varmıştır. İnsan düşünde değişik olayları görmekte, değişik yerlere gitmektedir. Halbuki düş gören kişi bu olaylar olurken yerinde yatmakta, hareketsiz bulunmaktadır. Demek ki uyuyan kişiyi onda bulunan bir şey istediği an terk edebilmekte, uçmakta, gidip gelmektedir. İşte bu bedenden bağımsız olan nesneye insanoğlu ruh demiştir. Ölen birisinin hiç canlılık göstermemesinin nedeni ise ona canlılık veren ruhun ondan ayrılması, onu tümden bırakmasıdır. Öyleyse ruh canlıdır, maddeyi de canlandıran işte bu ruhtur. İlkel insanın bu düşüncesi, yani ruhun canlı olduğu düşüncesi, giderek çevredeki nesnelerin de ruhunun bulunduğu düşüncesini doğurmuştur. Böylece çevredeki bitkiler, hayvanlar, hatta cansız nesnelerin bile ruhu olduğu, bunların içinde de yaşam öğesi bir gücün bulunduğu düşüncesi yaygınlaşmıştır. Ruhun kutsallığı, üstünlüğü ve sonsuzluğu düşüncesi ruh biçimli tanrı kavramını doğurmuştur. Ruhun canlı ve ölümsüz olduğu inancı öldükten sonra ruhların yaşadığı düşüncesini doğurmuştur. Bu yaşayan ruhlar bu dünyada değil de öte dünya dediğimiz ruhlar dünyasında yaşamaktadırlar. Bu düşünce sonucunda da öte dünya, yani ahiret inancı ortaya çıkmıştır. Öte dünya inancı eski Mısır'dan Yunanistan'a ve Yahudilik yoluyla Orta Doğu'ya yayılmış, Hristiyanlık ve Müslümanlık'ta en son halini almıştır. İnsanoğlunun en başından beri geliştirdiği gök ve yer inanışı genellikle yedi kat yer, yedi kat gök olarak kabul edilmiştir. İslam'ın kutsal kitabı Kur'an'a göre Allah en üst göğün, yani arşının üstünde oturmaktadır. Taha suresinin 5. ayetinde dile getirilen budur. Allah'ın yedi kat göğü yarattığı ise Mülk suresi 3. ayette, Nuh suresi 15. ayette, Nebe suresi 12. ayette açık açık söylenmektedir. Öte dünya inancı sadece Orta Doğu dinlerinde değil, Asya halkı olan Türklerde de görülmüştür. Şamanist ya altyapılı gök tanrı, yani kök tengri, inancında cennet göğün en üst katında, cehennem ise yer altında gibi anlatılmaktadır. Dipnot, şair Yahya Kemal Beyatlı Mohaç Savaşı'nı anlattığı şiirinde, yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla derken, şehitlerin göğün en üstünde arşta yer alan cennete gittiklerine gönderme yapmaktadır. Halk eski inancını yeni dine bu biçimde eklemiştir. Ruhların yaşadığı inancı hemen ardından ölen ataların ruhlarına saygı göstermek inancını ortaya çıkarmış ve böylece de atalara saygı inancı, yani atalar kültü gelişmiştir. Türklerde atalar inancı çok kuvvetli olmuş ve izleri bugünlere kadar gelmiştir. Bu gelenek ata, baba, dede zinciri halinde Anadolu'da dal budak salmıştır. Halk Müslümanlığında bu atalar kültü çok kuvvetlidir. Köylerde ve şehirlerde görülen kutsal ziyaret yerleri, yani bir atanın mezarı, bunun yansımasıdır. Atalar kültünden sonra da yararlı ve zararlı ruh inancı doğmuş, bu inancın içinde dev, cin, peri, melek gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Zamanla zararlı ve yararlı ruhların belirli yerleri kendilerine yurt edindikleri düşüncesi oluşmuş ve böylece bazı nesneler bu ruhların barınakları gibi algılanmış, bunun sonucunda da fetişizme varılmıştır. Fetişizm içinde doğaüstü güç bulunduğuna inanılan taş, boynuz, pençe, deri, bez parçası, biçimlendirilmiş eşya gibi nesnelere bağlanmak, onlardan yarar ummaktır. Bunun izleri yüksek kültür dinlerinde halen yaşamaktadır. Hristiyanlıktaki şarap, tuz, ekmek, Müslümanlıktaki Hacerül Esvet ve kutsal emanetler gibi. Fetişizm bir yandan ruhçu anlayışın, öbür yandan da varlıklarda ruh dışında etkili bir gücün bulunduğuna inanma, yani dinamizm anlayışının sonunda ortaya çıkmıştır. Bugün bile fetişist uygulamalar ilkel topluluklarda varlığını sürdürmektedir. Ruh inancı ise gelişmiş toplumlarda da etkinliğini devam ettirmektedir. İnsanların dünyayı açıklarken kullandığı diğer bir yöntem ise bir hayvan, bitki veya nesneye mistik veya akrabalık ilişkisi içinde bağlanmak olmuştur. Bu anlayışta insan kendisini totemle aynı atadan gelmiş kabul eder. Yazıtlar, kaya resimleri ve inanış kalıntıları gösteriyor ki Türklerde geyik, dağ keçisi, koç, boğa, kurt, sungur yani kartal, doğan, şahin totem olarak kabul edilmiştir. Gerek varlıklarda ruh olduğu düşüncesi, gerek varlıkların etkin bir güçle dolu olduğu inancı, gerek varlıklarla akrabalık düşüncesi, bazı varlıkların seçilerek daha etkin hale gelmesine neden olmuştur. Bunun sonucunda o varlıklar öne çıkarak yoğun ve etken güç merkezleri sayılmış, bu durum giderek o varlıkların tanrı olarak algılanmasına yol açmıştır. Böylece çok tanrılı bir din dünyası ortaya çıkmıştır. Tanrı kavramının gelişmesi ve çok tanrılı düzeye gelme sürecinde insan biçimli tanrılar ortaya çıktı. İnsan biçimli tanrılar insanın özelliğinin tanrılaştırılmasından başka şey değildi. İnsanın güçleri keşfedildikçe veya insana doğada olan güçlerin eklenmesi istendikçe insan biçimli tanrılar ortaya çıktı. Hindistan'dan Akdeniz havzasına kadar bu inanç türü yaygınlaştı. Bu oluşum insanın manevi özelliklerinin genel toplamının Tanrı adı altında bir araya getirilmesi süreciyle de biçimsel bir uyum sağlıyordu. Tek tanrılı dinlere geçiş sürecinde de yüce varlık olarak algılanan tanrılarda insan biçimi, daha doğrusu insan davranışları varsayıldı. Örneğin tek tanrılı bir din olan Yahudilikte tanrı insan biçimli olarak tanımlandığı gibi insan gibi kızan, öfkelenen, intikam alan, zaman zaman hata yapan bir varlık olarak anlatılır. Dipnot: Yahudilerin Allah'ı Yehova, kutsal kitapta bakınız 1. Krallar 22. surede anlatılan olay, bir kraldan öç almak için peygamberleri kandırıyor ve onları kullanıyor. Bir başka peygamber de Allah'ın peygamberlere kurduğu bu düzeni açıklıyor. Yine Hristiyanlıkta Tanrı baba, İsa ise oğuldur. Müslümanlıkta heykel yapma yasağının altında insan biçimli tanrılara ve diğer putlara tepki bulunmasına karşın yine de Kur'an'da anlatılan Tanrı Yahudilikte anlatılan Tanrı'ya çok benzemektedir. Hele hele Hz. Muhammed'in sözleri sayılan hadislerdeki Tanrı kavramı Yahudi Tanrısına daha bir yaklaşmaktadır. Namazın indirilmesiyle ilgili ünlü hadiste bunu pek açık biçimde görmek mümkündür. Yaratılışın ve oluşun nedenlerini kendisine göre açıklamaya çalışan ilk insan için doğa değişik güçlerin kaynağı olarak büyük etkiye sahipti. Kendisi de doğanın bir parçası olan insan doğa güçlerinin oluş ve bulunuş nedenlerini bilmediğinden onu canlı bir varlık gibi, daha doğrusu ruhu olan ve biraz da kendisine benzeyen varlık gibi algılıyordu. Doğa güçlerinin tanrılaştırılması buradan kaynaklandı. Örneğin Hindistan'da Agni ateş tanrısı, Indra yağmur tanrısıydı. Eski Yunan'da tanrılar doğa güçlerinin sembolüydü. Yeryüzünde dinlerin ortaya çıkması doğaya bağlı güçlerin tanrılaştırılması biçiminde oluştuğundan dinler doğacı yapıda ortaya çıktılar. Asya'dan Afrika'ya değin uzanan geniş alanlarda dinsel gelişimin temelini yer ile gök arasındaki ilişki oluşturdu. Yer insanoğlunu doyuran ve ona ürünler sunan bir kaynaktı. Bu nedenle çocuk doğuran bir ana ile aynı işleve sahip sayılıyordu. Yer dişiydi. Güneş ise yeri ısıtan ve ona can veren güçtü. O ise erkekti. Babil'de Şamaş, Mısır'da Ra, İran'da Ahura Mazda, Ege'de Apollon güneş tanrısı sayılmıştır. Türklerin gök tanrısı da aslında güneşle sembolize edilmekteydi. Eski kaynaklarda çok dallı bir yıldız biçiminde gösterilen gök tanrı ile yeraltının tanrısı ay tanrı tek bir evreni oluşturmaktaydılar. Ay ile güneş armasının Türklerde devlet simgesi olması buradan kaynaklanmaktadır. Türklerin devlet armalarında güneşi gösteren çok dallı yıldız sonraları sadeleşip 5 dala inecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını oluşturan ay, güneş, yıldız sembolü eskiden kün yani gün, ay diye biliniyordu. Bu konunun ayrıntıları Profesör Emel Esin'in makalelerinde bulunmaktadır. Gün, ay, İslam sonrasına devlet arması olarak aktarıldığı gibi Alevi Türkmenlerce de Muhammed Ali olarak dönüştürülmek suretiyle yaşatılmış ve bugünlere kadar taşınmıştır. Babil tanrısı İştar yer tanrısı olarak dişiydi ve bu tanrı Anadolu'da Artemis veya Diana olarak anılıyordu. Bu tanrı Hristiyanlık'ta Meryem Ana'ya dönüşmüştür. Dipnot: Bertrand Russell, Batı Felsefesi Tarihi, Antik Çağ. Türkler arasındaki Umayda dişi tanrıdır. Dipnot: İştar Artemis Meryem çizgisi Anadolu'daki Aleviler tarafından işlenmiş ve bu gelenek Fatma Ana motifiyle sürdürülmüştür. Fatma Ana saflığın, temizlik, arılık ve bir ölçüde verimliliğin simgesi olarak halk söylencelerinde işlenmiştir. Toprak ile güneş arasındaki etkileşim ilkel insanlar için bugünkünden çok büyük öneme sahipti. Çünkü insan yaşamı bu ilişkiye ve ilişkinin verimine bağlıydı. Bu nedenle kıştan yaza geçişte ve yazdan kışa dönüşte güneşin gücünün artması dileğiyle törenler yapılması toplulukların genelinde görülmektedir. Yine ürünün bol olması için tören yapılması bütün ilkel topluluklarda bulunmaktadır. Bu törenler ilkel insanları bireysellikten alarak topluluğun ortak duyarlılıklarına katan ve oymağı birleştiren törenlerdir. İnsanoğlunun toprağın verimliliğini gözlemesi, bütün açılımlarını toprağa bağlamasını zorunlu kılmıştır. İnsanın topraktan yaratıldığını söylenmesi bilimsel bir bulgunun sonucu olmayıp doğanın basit biçimde gözlenmesinden kaynaklanmıştır. Bu dünyacıl bilgi eskiden bilgi yerine geçen dinin içine yerleştirilerek Avrasya'daki dinlere aktarılmıştır. İnsanoğlu yaratılışa ilişkin açıklamalar üretmiş, bunun sonucunda Anadolu Yunan kaynaklı düşünce 4 öğe ile dünyanın oluşunu açıklama yolunu benimsemiştir. Bu ilkeye göre dünyanın temelini bir ana madde oluşturmaktadır. Düşünürden düşünüre bu ana madde yani töz değişmektedir. Thales'e göre ana madde sudur. Anaximenes'e göre ana madde havadır. Heraklitos'a göre ana madde ateştir. Empedokles'e göre ana madde topraktır. İslam felsefesi Anadolu Grek felsefesinden aldığı bu 4 öğeyi işlemiş ve temel öğenin toprak olduğunu kabul etmiştir. İslam içinde ortaya çıkan Sufi akımı da temel öğenin toprak olduğundan yola çıkarak insanoğlunun en yüce basamağının toprak olmak olduğu düşüncesini geliştirmiş ve böylece kendisini alçak gönüllülük olarak dışa vuran ve içerik olarak eski Anadolu Ege felsefesinden esinlenen kıynik silik biçiminde bir felsefe aydın kesim arasında yaygınlaşmıştır. Bu felsefeyi dünyadan ele tek çekme, maldan mülkten uzaklaşma biçiminde pasif bir baş eğmeye dönüştürenler olduğu gibi, yani sünni tasavvuf, onu bir insan sevgisi ve saygının altyapısı haline getirenler de olmuştur. Bu ikinci kolun uç noktası Anadolu'daki Aleviler ve bunların şehirlerdeki kollarından sayılabilecek Bayramilerdir.
Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 41.